Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Yine Yakamoz'la karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi hattımızın diğer ucunda da programın sahibi, Ahval yazarı ve siyaset bilimci Cengiz Aktar var. Cengiz Bey, hoş geldiniz.
Merhaba Gülten, günaydın.
Günaydın. Cengiz Bey, korona dışında hiçbir şey konuşamıyoruz. Bütün evet. Gündemimiz korona oldu. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın, aslında Türkiye'de yeni başlamış gibi. Çünkü hem vaka sayısı hem hayatını kaybedenlerin sayısı sınırlı. Ancak şeffaf olunmadığı yönünde hem hekimlerden hem de uzmanlardan eleştiriler var. Aslında durumun çok daha kötü olduğu, bunun medyaya yansıtılmadığı gibi eleştiriler de var. Elbette bu salgının küresel çok sayıda etkisi var. Sosyoekonomik etkileri, yine sosyal hayatımızı baştan dizayn eden etkileri var. Devletlerin yapıları üzerinde etkileri var. Ulus devletler üzerinde, yetki alanları alanında. İsterseniz buradan başlayalım. Yani bu salgın dünyayı, belki de çekirdek bazda da Türkiye'yi ne yöne doğru götürüyor? Neleri kökten değiştiriyor?
Şimdi az önce programa başlarken dünyanın ve Türkiye'nin tek gündemi korona dedin. Vallahi ben Türkiye'de rejimin tek gündeminin korona olduğundan emin değilim. Farkındasın değil mi? Daha hala HDP'li belediyelerle uğraşıyorlar.
Evet, kayyum atıyorlar.
Evet, ondan sonra mesela yarın 26 Mart Kanal İstanbul'un ihalesi yapılacak. Yapılacak mı yapılmayacak bilmiyorum ama yapılacak herhalde. Libya'da ve Suriye'de savaş bütün hızıyla, yani Türkiye'nin dahil olduğu savaş sürüyor. Yani Türkiye'de rejim daha işin farkında değil, yani işin vahametinin farkında değil. Bir şey olmamış, eski hamam eski tas, biz işimize bakalım. Mesela ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı'nın damadı %5 büyüme olacak diyor mesela. Hakikaten yani inanılmaz bir şuursuzluk ve gayri ciddiyet içerisindeler. O da tabii ister istemez bu korona krizi yönetimine yansıyor. Şimdi Türkiye'de herhangi bir iktidar, zaten sadece AKP iktidarı değil, hangi krizi doğru dürüst yönetebilmiş ki bunu yönetebilsin bir kere? Yani biz baştan, yani zaten 3-0 mağlubuz zaten maalesef. Ve yani yönetemiyorlar, yönetemeyecekler de zaten. Çünkü temelde senin de altını çizdiğin bu şeffaflık meselesi ve bilgi dolaşımı meselesi var. Çünkü bu şeffaf, gayri şeffaflık üzerine kurulmuş bir iktidar zaten. Yani her anlamda gayri, yani fizik anlamında da gayri şeffaf. Mesela gelişmiş memleketlerde, ister Uzak Doğu'da olsun, ister Avrupa'da olsun, hatta Kuzey Amerika'da Trump'ın bütün eblehliğine rağmen bütün liderler, yöneticiler her gün saat başı ortalıkta. Recep Tayyip Erdoğan nerede? Yok. Yani tamamen gayri şeffaflık üzerine kurulu. Kendini koruyor. Yani kendini koruyor. Halktan, halk evde değil, kendisi evde. Kendisi eve kapalı, olması gerektiği gibi zaten. Ama halk için böyle bir karar alınmamış ve anlaşılan o ki istememiş de zaten yani milleti kapatmak. Bunun buna mukabil yaşlıları eve kapattılar. Şimdi ve korkunç şeyler oldu tabii yaşlılara karşı. Yani zaten Türkiye'de halk, ahali kimi parmakla işaret edersen ona düşman olur. Yani sıra bugün de şimdi yaşlılara geldi. Yani hakikaten şaşırtıcı değil açıkçası. Yani ahlaken zaten buna son derece yatkın bir ahali.
Ama diğer taraftan şu yok muydu Cengiz Bey? Hani Türkiye toplumu için hep şey derler, misafirperver, yaşlılara, büyüklerine bakan, saygılı. Ya aslında her bir kriz Türkiye'nin taktığı bu maskeleri de bir bir düşürmüyor mu?
Ya hem de nasıl, hem de nasıl. Çok haklısın. Tabii ki öyle. Tabii öyle maalesef. Şimdi bu kriz yönetimi dedik. Genelde meselenin idrakı bu konuda sadece Türkiye'de değil, dünya aslında nal topluyor. Hakikaten daha bir insanlık ve canla başla dişini tırnağına takmış mücadele eden ülkelerde dahi hala bir umursamazlık ve o gelişmişliğin, o iletişim dünyasının, o eldeki bütün o olanakların getirdiği şımarıklık ve küstahlıkla aman canım bize bir şey olmaz havası var. Bu Türkiye'de çok daha yaygın tabii. Ondan sonra Türkiye'de insanlara hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapamaz malum yani. Türkiye bir şey olmaz diye bir laf var yani. Bu neredeyse bir darbu mesel. Özlüsü.
Akademik seviyeye de yansımıştı son olarak bir doçent demişti ki işte Türklerin geninden dolayı virüs çok da etki etmez demişti. Sonradan ölümler.
Üstelik o siyaset bilimci falan da bildiğin yani hekim
mi? Tıp doktoru evet.
Ya maalesef ondan sonra yok ortalıkta. Şimdi şu anlaşılmadı yani bunu bulaştıran insan eski tabiriyle Hüda-i Nabit değil. Yani Hüda Allah, Nabit kendi nebat yani kendi biten bitki demek. Kendiliğinden ortaya çıkan bir şey değil virüs, koronavirüsü. Bunu bulaştıran insan. Yaşlılara da yeri gelmişken söyleyeyim, yaşlılara bulaştıran da gençler. O da insan. Yani yaşlılarda var olan bir hastalık değil ki bu. Yaşlılar sadece daha kırılgan yaşlı oldukları için. Şimdi bu zaten Türkiye'deki yani bu yönetilemeyen krizin önemli veçelerinden bir tanesi. Şimdi birkaç gündür yaşlıların sokakta böyle sapır sapır düşüp öldüğünden bahsediliyor mesela. Kimisi yok efendim onlar epilepsi diyor bilmem ne. İyi güzel epilepsi tamam belki de. Epilepsi tetikleyen ne? Yani ben hekim değilim ama bu soru kafamda beliriyor. Mesela Mardin Tabip Odası Eş Başkanı'nın bir demeci var bu sabah. Diyor ki üzerimizde büyük baskı var. Ölüm nedenlerinin koronavirüsü olduğunu yazmamamız için diyor. Ne yazıyorlar onun yerine? Nefes darlığı, kalp
yetmezliği belki.
Falan. Kalp yetmezliği, nefes şu bu falan diyor. Ciğer yetmezliği falan. İyi de onu tetikleyen artık bu kesin yani. Bunun için hekim olmaya da gerek yok. Tabii ki yani çünkü solunum, büyük solunum sorunu yaratıyor. Bunu tetikleyen virüs tabii. Bunu yazmıyorlar ama. Dolayısıyla ne ya, utanmasalar ecelinden öldü yazacaklar. Şimdi gençlerin gençlerle karşılaştırdığımızda yaşlıların bir dolu hastalığı var tabii. İnsan yaşlanıyor yani bu kadar basit. Hı hı. Böyle yani herkes sonunda ölecek. Dolayısıyla bulaştırma potansiyeli gençlerde. Gençler nerede? Sokakta. Şimdi o kadar saçma sapan bir bu kapanma kararı ki. Yani işte o yüzden diyorum yani hangi krizi yönetebilmiş ki bunu yönetebilsin. Şimdi bu gayri şeffaflık artık ayyuka çıkmış vaziyette. Ve benim şöyle bir endişem ve kuşkum var. Bunlar beceremedikleri ve istemedikleri için sürü bağışıklığı yordamıyla hareket etmeye karar verdiler. Yani ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Yani
aslında İngiltere'nin ilk uygulamaya başladı, ilk sonra çark etti.
Evet, tabii. Onu uyguluyorlar. Zaten hem istemiyorlar yani herkesi kapatmak, imkanları da yok, bilgileri de yok aslında yani böyle bu konuda pek bir bilgileri de yok. Mesela bu işi tek bilen adam herhalde Fethullahçı diye KHK'lı olarak atılmış hala adamcağız bir şeyler anlatıyor, uzman, korona uzmanı hem de.
Mustafa Ulaş.
Almadılar ben mesela hala onu işe almadılar, almayacaklar da. Aynı şekilde yani Türkiye'de rejim hala korona öncesinde kaldı. Halbuki bu artık dünyanın gerçeği yani bir korona öncesi bir korona sonrası var artık. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani ben biz birkaç ay sonra bunu atlatırız. Gene biz bildiğimiz gibi yola devam ederiz. Doğayı kirletmeye devam ederiz. deli gibi büyümeye devam ederiz, deli gibi tüketmeye devam ederiz. Efendim her türlü hayvanı yemeye devam ederiz. Hiçbir şey olmaz, bu geçicidir, parantez kapanacaktır. Hakikaten alnını karıştırırım. Böyle bir şey olmayacak. Olmayacağının emareleri bugünden görülüyor zaten. Mesela ekonomi alanında baktığımızda neoklasik dogma ne diyor bize? Diyor ki her türlü kamu harcamasını kısabildiğin kadar kıs diyor. Ne var bunun içinde? En önemli kamu harcamalarından
sağlık.
Bir tanesi. Sağlık var. Hı hı. Ha, ne oldu şimdi? Sağlık,
bir numaraya oturdu.
Önemli olduğu ortaya evet. Çıktı. Buyurun. Çünkü kamu, ahali, çoğunluk sağlıksız olursa onun yanında üstünde yaşayan zengin, varsıl, özel hayatın sağlığı olabilir mi? Yani o sağlıklı olabilir mi? Bütün alttakiler sağlıksız olduğunda. Bir kere böyle bir basit gerçekle tekrar karşılaştık. Ve insanlar ya bu burada bir sorun var demeye başladılar ve hakikaten kesenin ağzı açıldı yani her anlamda. Sadece kamu sağlığı anlamında değil, bu virüsün ekonomiye verdiği, vereceği zararları karşılamak üzere de. Bütün ezberler yerle yeksan oldu. Bütün Maastricht kriterleri, efendim enflasyon rakamları, kamu harcamalarındaki o korkunç kısıtlamalar, bütün frenler falan, bunlar hepsi berheva oldu ve ki bu kuralları, kriterleri, kıstasları koyanlar tarafından üstelik kaldırıldı. Şimdi böyle bir durumda aman efendim eskiye döneceğiz, hiç merak etmeyin 3 ay sonra tamamdır, sonbahar en geç demenin bir manası yok ki. Yani tam aksine yani hakikaten bambaşka bir yere doğru gidiyoruz.
Belki buna bir örnek şunu verebiliriz Cengiz Bey. Diyanet Sağlık Bakanlığı kıyaslaması var son günlerde medyada. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı personel sayısı 130 bine yaklaşmış. Ülkede görev yapan doktor sayısı da 164 bin. Yani bu tür kurumlar da aslında kökten sarsılıyor. Her ne kadar iktidarlar bunlara dirense bile bu tür işlevselliği tartışılır, toplumdaki karşılığı tartışılır, üretkenliği tartışılır. Kurumlar da bu durumdan payına düşeni alacak gibi.
Tabii canım, yani bu Türkiye'de de olacak zaten. Bence ne yapacak ne? Yani hakikaten bu, farkında değiller meselenin vahametinin ve kendi iktidarları açısından da farkında değiller yani. Çünkü işte yani akılları sarı gizlemeye çalışıyorlar. Yani hiçbir doğru bir istatistik yok Türkiye'de. İstatistik olması da mümkün değil çünkü Türkiye'de test yapılmıyor. Yani test yapıldığında da testlerin sonuçları artık ne kadar doğru o da belli değil. Yani hiçbir şekilde o kemik kitlenin dışında, AKP'li kemik kitlenin dışında kimse iktidara, rejime inanmıyor. Yani %70, 70'ler, 75'ler mertebesinde. Ona inanmadığı gibi onun borazanlarına ve başta Diyanet olmak üzere abuk sabuk bu işi bir dini mesele gibi almaya teşne olan herkese de insanlar inanmadıkları gibi kuşkuyla bakıyorlar. Bakmaya da devam edecekler. Ama bunun karşılığında yani Diyanet'e çemkiren halk ondan sonra çıkıp hadi artık eve girelim yani bu iş vahime benziyor ve iktidar, kamu yönetimi bunu beceremeyecek, biz hiç olmazsa kendimizi koruyalım diyen var mı? O da yok. Yani bu dolayısıyla hakikaten Türkiye'nin ve Türkiye gibi ülkelerin, mesela buna Pakistan'ı ve Afrika'yı falan veya her tarafını değil ama yani bunun gibi çok ülke var hakikaten. Yani bunu görmezden gelen, gelmeye çalışan, ciddiye almayan.
Avrupa'da yani, da aynı hata aslında. İtalya'da, yapıldı, İspanya'da yapıldı. Yapıldı. Şimdi onlar vehametin farkına vardı ama Türkiye'de siz de söylediniz henüz insanlar olayın ciddiyetinin farkında değil. Bir de bu karartmayla ilgili bir karartma da yapılıyor aslında. Test sayısıyla ilgili ya da mesela Çin'den test geliyor ama bir taraftan 500 bin testi de ihraç ettik deniliyor. Yani orada da gerçeğe ulaşmak neredeyse imkansız.
Bayağı Gaye Uslu Er geçen gün, dün galiba bu korona podcast'ta sana anlattı zaten bu farkı. Türkiye'de test yok ama yani test yeterince yok. 20 bin test yapıyor mesela.
Almanya,
evet. Kore, Almanya falan günde.
Günde
biz daha toplam 10 bin test yaptık galiba. Toplamda 10 bin mi 3 bin mi neyse. Yani.
Günlük 3 bin test yapılabiliyor.
Yani o da yeni bak.
Evet,
daha
evet.
Dünden beri yani ama soru bu değil. Bence soru neden çok test yapılamıyor değil, neden test yapılmıyor. Çünkü evet. Test yapmak istemiyorlar. Test yapsalar gerçekler ortaya çıkacak. Yani bu çünkü Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada İran'a komşu, umre, şu bu, sağlıksız, ondan sonra insanların da devamlı üst üste yaşadığı kalabalık bir ülke olmasının getirdiği muazzam handikaplar var. Bu handikapları zaten gördüğünde en başında zaten herkes dünyada Allah Allah bu Türkiye bir şey gizliyor demeye başlamıştı. Çünkü Türkiye sıfırdı. Yani dünya kırılırken Türkiye'de bizde bir şey yok deyip duruyorlardı. Öyle olması mümkün değil. Bir kere bunu herkes bunun farkındaydı. Ve nitekim yavaş yavaş çıkıyor. Ama hakikaten Türkiye ve Türkiye gibi davranan ülkelerdeki insanlara kolaylık versin tanrılar.
Peki. Cengiz Bey, şunu merak ediyorum. Şimdi bir değişiklikten evet bahsediyoruz, köklü değişiklikten. Teknolojinin kullanılış biçimi de değişiyor. İnsanlar evlerinden çalışıyor, beyaz yakalılar. Zorunlu olarak sokakta çalışmak durumunda olanların dışındakiler. Yani bu tablodan sonra iktidarlar güçlenecek mi? Otoriter iktidarlar zayıflayacak mı? Devletin özel sektör üzerindeki otoritesi artacak mı? Ya da ne olacak? Nasıl bir böyle şey bekliyorsunuz? Bu çalkalanma nasıl sonuçlanacak sizce?
Vallahi
bir sürü tez var.
Piyasa iktisatçıları görünen köy kılavuz istemez. Bir sürü şirket batıyor bir kere.
Evet.
Yani şirketler devletten yardım istiyor. Devletten yardım istemek demek üstü kapalı millileştirme demek zaten. Yani millileştirilecek olan şirketler de olacaktır eninde sonunda. Ha bankalara kadar varır mı iş tabii onu bilmiyoruz. Ama yani ülkeler, güçlü ülkeler kendilerini kurtarır. Ama ben güçlü ve güçsüz ülkeler arasında varsın ve yoksul ülkeler arasındaki uçurumun korona sonrasında yani hatta bugünden itibaren giderek büyüyeceğini düşünüyorum. Yani burada onlar da tabii büyük darbe yedi varsınlar ama öbürküler çok daha büyük bir darbe yedi ve yemeye de devam edecek. Yani iktisaden bu bambaşka bir döneme doğru gidiyoruz. O yüzden az önce yani bütün bu neoklasik dogmanın tek düşünce esaretinin yerle bir olduğu bir yeni iktisat söylemi herhalde bizi daha uzun yıllar götürür. Çünkü bundan böyle hızla toparlanmak bence kolay olmaz. Çünkü bir de şöyle bir kısıt var. Yani insan hareketliliği, serbest dolaşım diyelim adına, yani dünya üzerinde işte atlıyorsun, uçağı istediğin yere gidiyorsun, vizeyi aldığında, şu bu. Bunun önüne büyük bir engel geliyor ister istemez. O da şu, koronadan arınmış veya kontrol altına, hastalığı kontrol altına almış olan ülkeler, kontrol altına almamış ve hala salgınla cebelleşen ülkelerin vatandaşlarını ülkelerine sokmaz. Sokmayacak. Bir kere burada çok temel bir sorun çıkıyor ortaya. Yani mallar ve hizmetler belki tekrar ülkeler arasında gidip gelecek ama insanların seyahati, çünkü insandan bulaşıyor bu değil mi? İnsanların seyahati hiçbir şekilde eskisi gibi olmayacak ve duvarlar örülecek. Bu çok vahim bir gelişme. Yani bu bir de buradan baktığımızda ne kadar farklı bir dünyaya doğru evrildiğimizi hakikaten görmek öyle çok da zor değil ya. Yani. Müneccim evet. Olmaya gerek yok.
Peki. Var mı eklemek istediğiniz başka bir şey?
Vallahi Allah şifa versin diyeceğim. Allah akıl versin belki her şeyden önce herkese. Çünkü muazzam bir akılsızlık hakim. belki o küstahlığın, o zenginliğin ve varsınlığın ve o imkanların verdiği küstahlığın getirdiği bir budalalık var. Yani her yerde. Bakalım sonumuz nasıl olacak?
Peki. Teşekkürler Cengiz Bey yayına katıldığınız.
Gelsin.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.